Görünmez Kentler, Italo Calvino, 3. kaset 1. yüz, sayfa 140. Kentler ve Gökyüzü 1. Eğri büğrü daracık sokakları, merdivenleri, çıkmaz sokakları, yoksul mahalleleriyle aşağı yukarıya yayılan Ödösya'da kentin gerçek biçimini seyredebileceğim bir halı var. Düz ve yuvarlak hatlar boyunca motiflerini yineleyen simetrik figürlerden oluşan, tüm örgüsü boyunca her birini ayrı ayrı izleyebileceğin nefis renkli ipliklerle dokunmuş bu halının deseni kadar Ödösya'ya benzemeyen hiçbir şey yoktur ilk bakışta. Ama durup onu dikkatle incelediğinde halıdaki her noktanın kentteki her noktayla ilişki içinde olduğunu, kente var olan ve senin trafiğe, kalabalığa, itiş kakışa takılarak gözden kaçırdığın her şeyin aralarındaki gerçek ilişkiye göre düzenlenmiş şekliyle desende bulunduğunu anlarsın. Ödösya'nın tüm kargaşasından seni yarım yamalak yakalayabildiğin görüntü, katırların anırmasından, is lekeleri ve balık kokularından öteye geçmez. Oysa halı, kentte belli bir noktanın bulunduğunu ve onun gerçek oranlarını, en küçük ayrıntılarına gizlenmiş geometrik yapısını ancak o noktadan gösterdiğini kanıtlar sana. Ödösya'da kaybolmak kolay ama bakışlarını halının üzerine yoğunlaştırdığın an, geniş bir halka çizerek seni gerçek varış noktana, erguvan renkli o kapalı alana sokuveren koyu kırmızı, çivit mavisi ya da mor kırmızı bir iplikte aradığın sokağa buluverirsin. Her Ödösyalı halının sabit düzenine bakarak kendi özel kent imgesini, kendi bunalımını düşünür ve arabesklerin arasında gizlenmiş bir yığın yanıtı, kendi yaşamının hikayesini, kaderin cilvelerini bulabilir orada. Halı ile kent gibi böylesine farklı iki nesnenin arasındaki gizemli ilişki üzerine bir kahinle konuşmuşlar. Birinin biçimi, tanrıların yıldızı gökyüzüne ve dünyaların etrafına döndüğü yörüngelere verdiği biçim demiş kahin. Diğeri ise her insan yapısı gibi onun yaklaşık bir yansıması. Falcılar halının uyumlu deseninin tanrıların işi olduğundan uzun süredir emindiler. Kahinin cevabı da kavgasız gürültüsüz bu bağlamda yorumlandı. Ama aynı şekilde tam tersi bir sonuç çıkarabilirsin bundan sen. Ödösya kentinin bu haliyle evrenin gerçek haritası olduğunu, hepsi zikzak bütün yolları ve toz bulutları gibi birbiri üstüne çöken elleriyle, yangınlar ve karanlıktaki çığlıklarla durmadan genişleyen, biçimsiz bir leke olduğunu düşünebilirsin. Demek gerçekten belleğe bir yolculuk seninkisi. Yüce Han, pür dikkat Marco'yu dinliyor, konuşmasında ne zaman bir hayıflanma tonu yakalasa hamağında doğrulup oturuyordu. Bir özlemin yükünü hafifletmek için bunca uzaklara geldin sen diye heyecanla bağırıyor ya da bir ambar dolusu hüzünle dönüyorsun gittiğin yerden diyerek alaycı bir edayla ekliyordu. Bir Serenissima tüccarı için oldukça düşük bir kar doğrusu. Kubilay'ın geçmiş ve gelecek üzerine bütün sorunlarının varış noktası buydu. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu bir saattir bu konuyla. Ve üstüne çullanıp bir dizini göğsüne dayıyor, sakalına yapışıp köşeye sıkıştırıyordu sonunda Marco'yu. Benim öğrenmek istediğim de buydu. Kaçakçısın sen. Ne kaçırdığını itiraf et. Ruh durumları, büyük esenlikler, büyük hüzünler. Hareketsiz ve sessiz sedasız, pipolarından çıkan dumanın ağır ağır yükselişini seyrederken ikisinin kafasından geçen cümle ve hareketlerdi belki de bütün bunlar. Duman bulutu bir esintiyle dağılıyor, bazen havanın ortasında öylece kalıyordu. Cevap bu buluttaydı. Dumanı uzaklara üfleyen nefesle birlikte Marco denizin geniş yüzüne ve sıra dağlara çöken ve dağılırken geride kupkuru ve berrak bir hava bırakarak kentlerin örtüsünü kaldıran buhar yüklü sisleri düşünüyordu. Bakışının varmak istediği nokta o gelip geçici duygu perdesinin ötesiydi. Şeylerin biçimi uzaktan daha iyi fark edilir. Bazen de duman dudaklarından çıkar çıkmaz yoğun ve ağır havada öylece duruyor, başka bir görüntüyü, metropollerin çatıları üzerinde biriken buhar ve kokuları, dağılmayan opak bir dumanı, zifli yolların üzerine çöken zehirli havayı getiriyordu sahneye. Ne belleğin değişken sisleri ne de kuru saydamlığıydı bu. Kentlerin üstünü bir kabuk gibi saran yanmış yaşamların yanık kalıntıları, artık akmayan bir yaşam cevheriyle şişen sünger, hareketin hayaliyle taşlaşmış, yaşamları donduran geçmişin, şimdinin ve geleceğin tıkanmışlığıydı. İşte bunları buluyordun yolculuğun sonunda. 7. Kubilay, bana anlattığın bütün bu ülkeleri ne zaman vakit buldun da gördün bilmiyorum. Bu bahçeden hiç ayrılmamışsın gibi geliyor bana. Polo, benim gördüğüm ve yaptığım her şey kafamda bu bahçedeki aynı sükunetin, aynı alacakaranlığın, sadece yaprak hışırtılarının bozduğu aynı sessizliğin hüküm sürdüğü bir yerde anlam kazanıyor. Yaşamım timsahlarla yemyeşil bir nehrin akıntısına karşı boğuşmakla ya da gemi ambarlarına indirilen tuzlu balık fıçılarını saymakla geçse de, düşünmek için dikkatimi yoğunlaştırdığım an kendimi akşamın bu saatinde hep bu bahçede senin yüce huzurunda buluyorum. Kubilay. Ben de burada olduğumdan emin değilim. Senin bana anlatacağın ülkeleri fethetmek için ordumun başında kanter içinde at koşturacak ya da kuşattıkları kalenin surlarına merdiven dayayan savaşçıların parmaklarını uçuracak yerde burada fıskiyelerin yankısını dinleyerek kırmızı mermer çeşmelerin arasında mı dolaşıyorum bilemiyorum. Polo. Belki de bu bahçe yarıya inmiş göz kapaklarımızın gölgesinde yaşıyor sadece. Oysa ikimiz de hiç aralıksız sürdürdük kendi işlerimizi. Sen savaş meydanlarında tozu dumana katmayı, ben uzak pazarlarda karabiber ticaretini, ama gürültü patırtının kalabalığın ortasında ne zaman gözlerimizi şöyle bir kapatsak, görmekte ve yaşamakta olduğumuz şeyleri gözden geçirmek, bir sonuca varmak, uzaktan bakmak üzere ipek kimonolarımızla buraya çekilmek hakkı doğuyor ikimize de. Kubilay. Belki de bu konuşmamız şu anda çöpleri karıştıran, buldukları paslanmış kırık eşya, kumaş ve kağıt parçalarını bir araya toplayan Kubilay Han ve Marco Polo Takma adlı iki meczup arasında geçiyor. Kötü bir şaraptan birkaç fırt çekip sarhoş olmuşlar, doğunun tüm hazinelerinin karşılarında parladığını görüyorlar. Polo. Belki de dünyadan geriye çöplüklerle kaplı belli belirsiz bir yer, bir de Yüce Han'ın saraylarının asma bahçesi kaldı. Onları birbirinden ayıran bizim göz kapaklarımız. Ama hangisi içeride, hangisi dışarıda belli değil. Kentler ve Gözler 5. Irmağı aşıp dağdaki geçitten çıkar çıkmaz, insanın karşısına güneş ışığında saydamlaşan su mermeri kapıları, serpantin süslemeli alınlıkları taşıyan mercan sütunları, medüz avizelerin altında gümüş, pullu giysileriyle dansöz gölgelerinin yüzdüğü akvaryumlara benzeyen cam villalarıyla Moriana kenti çıkıverir birden. Eğer bu ilk yolculuğu değilse, böyle kentlerin bir yüzü daha olduğunu bilir yolcu. Bir yarım daireyi boylu boyunca yürümesi yeter. Moriana'nın gizli yüzünü, paslanmış demirler, çuval parçaları, üzeri çivi dolu tahta parçaları, kurum sıvaşmış borular, teneke kutu yığınları, solmuş yazılarıyla kör duvarlar, samanları dağılmış iskemle iskeletleri ve insanın kendisini çürük bir kirişe asmasından başka işe yarayamayacak iplerle dolu geniş bir alan görecektir karşısında. Bir uçtan diğerine kent, imge dağarcığını bir perspektif içinde çoğaltarak sürüyormuş gibi görünür. Oysa derinliği yoktur. Orasına burasına birkaç figür karalanmış bir kağıt parçası gibi, birbirinden ayrılamayan ama birbirine de bakamayan bir ön, bir arka yüzden oluşur yalnızca. Kentler ve Ad 4. Ünlü kent Clarisse'nin çilekeş bir tarihi var. Defalarca yok olmuş ve yeniden kurulmuş. Ama hepsinde de kentin bugünkü durumuyla karşılaştırıldığında her sabah yıldızlar kaybolurken yeni yeni özlemleri körükleyen görkemin benzersiz modeli olarak ilk Clarisse'yi örnek almış kendine. Bozulma sürecine girdiği yüzyıllarda salgın hastalıklarla boşalan, kirişlerin ve cephe kornişlerinin çökmesi ve toprak kaymaları sonucu yüksekliğinden yitiren, paslanan ve bakım işçilerinin aldırmazlığı ve yetersizliğiyle tıkanan kent, fareler gibi onu bunu pür telaş karıştırıp kemirmek arzusuyla kaynaşan, yuva yapan kuşlar gibi onu bunu toplayıp yan yana getiren hayatta kalanlar ordusunun bodrum ve inlerden çıkmasıyla ağır ağır kalabalıklaşmıştı. Yerinden koparılıp alınabilecek ve başka bir işte kullanılmak üzere bir başka yere konabilecek ne varsa hepsine saldırıyorlardı. Brokar perdeler çarşaf olup çıkıyordu. Ölülerinin küllerini sakladıkları mermer kaplara fesleğen ekiyorlardı. Harem pencerelerinden sökülen dövme demir parmaklıklar, marketori işli tahtaların ateşinde kedi eti kızartmak için kullanılıyordu. İşe yaramaz Clarisse'nin rastgele bir araya getirilmiş parçalarında, kirli dereleri, tavşan kafesleri ve tümü kulübe ve gecekondu evleriyle adına yaşamak denen bir yaşantının kenti Clarisse biçimleniyordu. Yine de eski görkeminden pek bir şey kaybetmemişti Clarisse. Farklı bir düzen kurulmuş olmakla birlikte en az eskisi kadar sakinlerin ihtiyaçlarına uyarlanmış haliyle gene oradaydı. Daha mutlu dönemler izlerdi fakir günleri. Dilenci kılıklı Koza Clarisse'den nefis bir kelebek Clarisse çıkıyordu. Bu yeni bollukta kent, malzemeler, binalar yeni şeylerle dolup taşıyordu. Akın akın yeni insan geliyordu dışarıdan. Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin ilk Clarisse'yle ya da ilk Clarisse'lerle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Ve yeni kent ilk Clarisse'nin yerine ve adına ne denli parlak bir şekilde yerleşirse ondan o denli uzaklaştığını, onu en az fareler ve küf kadar çabuk yok ettiğini fark ediyordu. Yeni debdebenin gururuna rağmen yüreğinin derinliklerinde yabancı, uyumsuz ve zorba hissediyordu kendini. O ilk görkemden geriye kalan ve daha karanlık gereksinimlere uyum sağlayarak kurtulan kırık dökük parçalar bir yerden bir yere taşınıyordu işte yine. Cam fanusların altında, vitrinlerdeki kadife yastıkların üzerindeydiler yine. Bir işe yaramaktan çok, bir gün birisi onlardan yola çıkarak artık hakkında kimsenin bir şey bilmediği bir kent kurmak isteyebilir diye sadece. Clarisse de birçok çöküş ve canlanma izledi birbirini. Toplumlar, gelenek ve görenekler defalarca değişti. Geriye ad, yer ve kırılması daha zor eşyalar kalır.